Ayrım 38.
Tren kalktıktan sonra vagonun arka sahanlığında durmuş, istasyonu ve giderek küçülen su kulesini seyretmiş, birbirlerine girmiş raylar, kendisini alıp götüren trenin düzenli tıkırtıları arasında, istasyonla su kulesinin mini minicik kaldığı bir noktaya doğru iyice darlaşmıştı. Trenci, "Baban senin gidişine pek bir üzülmüş gibi bab," dedi. "Evet," dedi o da, gelip geçen telgraf direkleriyle yolun kıyısından akıp giden tozlu yola doğru uzanan çalılara bakarak. "Okula gitmek derdin değil peki, öyle mi?" "Umrumda değil," dedi. Doğruydu da bu. Daha önce doğru değildi ama o an doğruydu ve ancak şimdi bu ayrılışta kendini yine o zamanki gibi genç hissetmişti. Tıpkı tren kalkmadan önce hissettiği gibi. Pek genç hissediyordu kendisini, pek beceriksiz. Bir okul öğrencisiyken genç bir kıza veda ederkenki beceriksizlikle hoşça kal diyordu şimdi de. Hani kızı öpüp öpemeyeceğinizi bilemezken evin ön sahanlığında kıza veda edersiniz ya, işte öyle. Sonra beceriksizliğinin vedalaşmakla ilgisi olmadığını fark etti. Yapacağı buluşmadan kaynaklanıyordu beceriksizliği. Vedalaşmak buluşmayla ilgili hissettiği beceriksizliğin bir parçasıydı yalnızca. "Yine üşüşüyorlar başına," dedi kendi kendine. "Ama öyle sanıyorum ki bu işi yapamayacak kadar kendini genç hissetmeyecek kimse yoktur." Buna bir at koyamıyordu. "Hadi gel," dedi kendi kendine. "Hadi, ikinci kez çocuk olmak için çok erken daha." "Hoşça kal Guapa," dedi. "Hoşça kal tavşan." "Güle güle Roberto'm," dedi kız. Robert Garden Anselmo ile Agustin'in yanına gidip "Vamonos," dedi. Anselmo ağır yükünü omzuna attı. Mağaradan beri tam yükle gelmiş olan Agustin bir ağaca yaslanmıştı. Yükünün tepesinden otomatik tüfeğin namlusu görünüyordu. "Tamam," dedi Agustin. "Vamonos." Üçü birlikte tepeden aşağıya doğru yola koyuldular. Ağaçların arasında tek sıra yürürlerken Fernando'nun önünden geçtiler. "Buena suerte Don Roberto," dedi Fernando. Biraz ötede çömelmiş işiyordu Fernando. Yine de vakarla konuşmuştu. "Sana da buena suerte Fernando," dedi Robert Garden. "Yaptığın bütün işlerde," dedi Agustin. Fernando Agustin'i aldırmaksızın "Sağ ol Don Roberto," dedi. "Bu adam görünmedik bir olay İngiliz," diye fısıldadı Agustin. "Bak bu sözüne inanırım," dedi Robert Garden. "Sana yardım edebilir miyim? At gibi yüklüsün." "Ben iyiyim," dedi Agustin. "Ama artık işe başladığımız için öyle seviniyorum ki bilemezsin." "Yavaş sesle konuş," dedi Anselmo. "Bundan sonra az ve usulca konuş." Önde Anselmo, ardında Agustin olmak üzere tepeden aşağıya doğru dikkatli yürürlerken Robert Garden kaymamak için adımlarını büyük bir özenle atıyordu. İp tabanlı ayakkabılarının altında dökülmüş çam iğnelerini hissediyor, bir ayağıyla bir ağacın köküne tosluyor, bir elini öne uzatıp öbür eliyle de otomatik tüfek namlusunun soğuk madeni çıkıntısını, üç ayağın katlanmış ayaklarını yoklayarak yanlamasına tepeden aşağıya doğru iniyordu. Ormanın toprağında ayakkabıları kayıyordu. Sol elini yeniden uzatıp bir ağaç gövdesinin kaba saba kabuğuna dokunup düzgün bir yerini bulunca ağaca yapıştı. Avucu kabuğu bir yerinden kopmuş olan ağacın reçineli öz suyuna bulaşıp yapış yapış oldu. Birlikte ağaçlıkla dik yamaçtan inip Robert Garden'la Anselmo'nun ilk gün köprüyü gözetledikleri noktaya geldiler. Karanlıkta Anselmo bir çam ağacının gerisinde durdu. Robert Garden'ın bileğini tutup Garden'ın zorlukla işitebileceği kadar hafif sesle fısıldadı. "Bak, mangalında ateş var herifin." Robert Garden'ın yolla köprünün bitiştiğini bildiği yerin altında bir ışık noktasıydı Anselmo'nun gösterdiği. "İşte gözetlediğimiz yer burası," dedi Anselmo. Robert Garden'ın elini tutup bir ağaç gövdesinin üzerindeki küçük yeni yapılmış bir keseye dokundurttu. "Sen gözetlerken ben de bu işareti koymuştum. Makineyi yerleştirmek istediğin yer sağa düşüyor. Oraya yerleştireceğiz makineliği." "Güzel." Yüklerini çam gövdelerinin arkasına indirdiler. Sonra ikisi de Anselmo'nun ardına düşüp bir çam fidanları kümesinin bulunduğu düzlük bir yere gittiler. "Burası işte," dedi Anselmo. "Tam burası." Küçük ağaçların ardına çömelen Robert Garden, "Gün ışığınca buradan," diye fısıldadı Agustin'e. "Yolun küçük bir bölümüyle köprünün girişini göreceksin. Köprüyü olduğu gibi öbür uçtan da yolun kayalardan kırılıp gözden yok olduğu yere kadar küçük bir parçasını göreceksin." Agustin ses çıkarmadı. "Biz patlama için gerekli hazırlıkları yaparken sen buraya uzanıp yukarıdan ya da aşağıdan gelen bir şey olursa ateş edeceksin." "Şu ışık nerede?" diye sordu Agustin. "Bu uçtaki nöbetçi kulübesinde," diye fısıldadı Robert Garden. "Nöbetçileri kim halledecek? Söyledim ya sana, ihtiyarla ben. Ama biz halledemezsek nöbetçi kulübelerine ya da onları görürsen üzerlerine ateş açmalısın." "Evet, bunu anlatmıştın bana." Patlamadan sonra Pablo'nun adamları şu köşeyi dönüp geldiklerinde, eğer ardından gelenler varsa onların başlarının üzerinden ateş etmelisin. Hatta onları görür görmez arkalarından kimse gelmesin diye sen hemen başlarının üzerinden ateşe başla, anladın mı? Niye anlamayacakmışım? Dün gece anlattın ya. Soracağım bir şey var mı? Yok, iki torbam var. Onları yukarıda kimsenin göremeyeceği bir yerde yükleyip buraya getirebilirim. Burada yeri kazayım deme ama. Tıpkı tepedek gibi iyice gizlenmen gerek. Tamam, toprağı torbalarla birlikte taşırım karanlıkta. Göreceksin ya sen de, işi tamamladığımda ortalıkta hiçbir şey görünmeyecek. Sen onlara pek yakındasın Sabes. Gündüz vakti bu ağaç kümesi aşağıdan ayna gibi görünür. Tasalanma sen İngiliz. Sen nereye gidiyorsun? Benim ufak Makiuna ile iyice aşağıya ineceğim. İhtiyar öbür uçtaki kulübe için hazır olmak üzere boğazı geçecek. Kulübe şu yöne kayıyor. Öyleyse her şey tamam dedi Agustin. Salut İngiliz. Tütünün var mı? Sigara içemezsin burada, çok yakınsın onlara. Yok canım, yalnızca ağzımda tutacağım. Daha sonra içmek üzere. Robert Garden adama sigara paketini verdi. Agustin 3 sigara aldı. Yassı çoban kasketinin ön tarafındaki kıvrımın içine yerleştirdi. Tüfeğin namlusu bodur çalılar arasında kalacak şekilde 3 ayağın bacaklarını açtı. Sonra yükünü el yordamıyla boşaltarak mallarını istediği yerlere yerleştirmeye başladı. Nadamas dedi. Eh, başka bir şey yok. Anselmo ile Robert Garden onu orada bırakıp yüklerin olduğu yere döndüler. Sence bunları nerede bırakalım diye fısıldadı Robert Garden. Bence burası en iyi yer ama küçük Makiuna'nın nöbetçiyi buradan halledebileceğine emin misin? O günkü yerimiz değil mi burası? Aynı ağaç dedi Anselmo. Öylesine alçak sesle konuşmuştu ki Garden adamın sesini zorlukla duyuyordu. İhtiyarın ilk gün konuştuğu gibi dudaklarını kımıldatmaksızın konuştuğunu da anlamıştı. Bıçağımla işaret etmiştim. Robert Garden bütün bunların daha önce de yaşanmış olduğu duygusuna kapıldı yeniden. Ama bu kez bu duygunun nedeni kendisinin aynı soruyu tekrarlaması, Anselmo'nun da aynı yanıtı vermesiydi. Yanıtını bile bile nöbetçilerle ilgili bir soru soran Agustin'le de aynı şey olmuştu. Yeterince yakın, hatta çok bile yakın diye fısıldadı Robert Garden. Ama ışık yerimizde kalıyor, yerimiz gayet güzel. Öyleyse ben de şimdi boğazı geçip öbür uçta yerimi alayım artık dedi Anselmo. Sonra ekledi, bağışla beni İngiliz, bir yanlışlık olmasın diye, salaklık filan ederim de. Ne var diye ağır ağır soluklandı Robert Garden. Şunu bir kez daha inele de dört dörtlük yapayım işimi. Ben ateş ettiğimde sen de ateş edeceksin. Senin adam temizlenince köprüyü geçip yanıma geleceksin. Orada yükleri indirmiş olacağım ben. Sen de kalıpları yerleştirme sırasında sana söylediklerimi yapacaksın. Sana söylediğim her şeyi. Eğer bana bir şey olursa sana gösterdiğim gibi kendin yapacaksın bu işi. Aceleye getirmeden güzelce yap işini. Tahta takozlara sağlam biçimde hepsini tutturup el bombalarını sıkı sıkıya bağlarsın. Her şeyi iyice anladım dedi Anselmo. Hepsini anımsıyorum. Gidiyorum artık. Gün ardında iyice ne gizlen İngiliz. Ateş ettiğinde dedi Robert Garden, biraz soluklan. Çok iyi nişan al. Onu insan olarak değil bir hedef olarak düşün. De akordio. Adamın bütününe değil belli bir noktasına ateş et. Tam karnının ortasına ateş et. Eğer sana dönükse, eğer başka yöne bakıyorsa sırtının ortasına. Dinle beni ihtiyar dostum. Ben ateş ettiğimde adam oturuyorsa kaçmadan ya da yere çömelmeden önce ayağa kalkacaktır. O zaman ateş et. Eğer hala oturuyorsa gönder kurşunları. Bekleyeyim deme. Ama iyi nişan al. 50 metre kadar yaklaş. Sen avcısın. Bu konuda güçlük çekmezsin. Buyurduğun gibi yapacağım dedi Anselmo. Evet dedi Robert Garden. Böyle buyuruyorum işte. Bunu buyruk haline sokmayı anımsadığım için seviniyorum diye düşündü Robert Garden. Bunun adamcağıza yardımı olacak. Kendine ilenmekten kurtulur az da olsa. Umarım kurtulur. Hiç değilse azıcık. İlk gün adam öldürmeyle ilgili neler anlatmıştı bana unutmuşum. İşte emrim böyle dedi Robert Garden. Şimdi git. Mi voy dedi Anselmo. Yakında görüşmek üzere İngiliz. Yakında görüşmek üzere ihtiyar dedi Robert Garden. Tren istasyonunda babasına o cıvık cıvık vedalaşma sahnesini anımsadı Robert Garden. Ne salut, ne hoşça kal, ne iyi şanslar, ne de buna benzer bir şey söyledi ihtiyara. Tüfeğinin namlusundaki yağı sildin mi ihtiyar diye fısıldadı. Boşa kurşun sıkmayasın ha. Mağarada dedi Anselmo. Harbiyle tertemiz ettim. Öyleyse yakında görüşürüz dedi Robert Garden. Yaşlı adam ağaçlar arasında dolana dolana ip tabanlı ayakkabıları çıkarmaksızın uzaklaşıp gitti. Robert Garden ormanın çam iğneleriyle örtülü toprağına uzandı. gün ışığıyla birlikte çıkacak olan rüzgarın çam dallarındaki ilk kıpırtılarını dinlemeye koyuldu. Hafif makineli tüfeğin şarjörünü çıkardı. Mekanizmayı ileri geri oynattı. Sonra mekanizma açık durumdayken namluyu dudaklarına yapıştırıp namlunun içine üfledi. Dili namlunun ağzına değdiğinde madenin yağlı tadını hissetti. Tüfeği çam iğneleri ya da çerçöp girmesin diye mekanizma yukarı gelecek biçimde koluna çaprazlama yerleştirdi. Baş parmağıyla şarjördeki mermileri itekleyip çıkararak önüne yaydığı bir mendilin üzerine dizdi. Sonra mermilerin her birini karanlıkta alıp parmaklarıyla çevirerek şarjörün içine teker teker yerleştirdi. Şimdi şarjör elinde yine ağırlaşmıştı. Şarjörü yeniden hafif makineli tüfeğe yerleştirdi. Yerine otururken çıkardığı sesi duydu. Çam ağacının gerisine karın üstü uzanmıştı. Tüfek sol kolunun üzerinde çaprazlama duruyordu. Aşağıda uzanan ışıklı noktayı izliyordu Robert Garden. Kimi kez göremiyordu bu noktayı. O zaman da nöbetçi kulübesindeki adamın mangalın önüne geçtiğini anlıyordu. Robert Garden orada uzanmış günün ışımasını bekliyordu. 42. Pablo'nun tepelerden mağaraya döndüğü, çetenin atları bırakacakları yere geldiği süre içinde Andres, Gold'un karargahına doğru hızla ilerlemişti. Dağdan dönen kamyonların işlediği Navaserada'ya giden ana yolda kontrol vardı. Ama Gomez, kontrol yapan nöbetçiye Yarbay Miranda'nın verdiği geçiş iznini gösterdiğinde, nöbetçi el feneriyle belgeye baktı, sonra yanındaki nöbetçiye de gösterdi, belgeyi geri verdikten sonra bir selam çaktı. Siga dedi, devam edin ama ışıkları yakmayın. Motosiklet yeniden gürledi. Andres tutunduğu yere sıkı sıkıya yapışmıştı. Ana yolda gidiyorlardı. Gomez trafiğe çıktıkları için motosikleti dikkatle sürüyordu. Kamyonların hiçbiri farını yakmamıştı. Uzun bir konvoy haline gidiyorlardı yolda. Yoldan yukarıya doğru giden yüklü kamyonlar da vardı. Hepsi Andres'in karanlıkta göremediği ama yüzüne dişlerinin arasına alabileceği bir bulut gibi çarptığını hissettiği bir toz kaldırıyordu. Şimdi bir kamyonun kuyruğunun dibine girmişlerdi neredeyse. Motosiklet çat çat etmeye başlamıştı. Sonra Gomez motoru hızlandırdı. Öndeki kamyonu geçtiler, sonra bir başkasını, ardından bir başkasını daha. Arada öbür kamyonlar da sollarından gürüldeyerek geçiyorlardı. Şimdi arkalarına bir otomobil takılmıştı. Kamyonların gürültüsü ve toz bulutu içinde korna çalıp duruyordu. Sonra toz tabakasını kas katı sarı bir bulut gibi ortaya koyan farlarıyla işaret verdikten sonra vites değiştirip hızlanarak aynı zamanda da yol isteyen, gözdağı veren, insanın kafasına sopa gibi vuran klakson gürültüsüyle motosikletin yanından sıyrılıp geçti. Sonra önlerindeki bütün kamyonlar durdu. Onlarsa hepsi durmuş olan ve henüz yatışmamış toz bulutunun içinde ağır, madeni önlerinde topu olan 3 tane kurbağalara benzeyen zırhlı aracı, ambulansları, karargah arabalarını geçip bir başka kontrol noktasına geldiler. Burada çarpışma olmuştu. Duran bir kamyonu izleyen kamyon onun duruşunu görmemiş, böylelikle arkadan bindirmiş, ilk kamyonun arkasını parçalamıştı. Hafif silah cephaneleriyle dolu sandıklar yolun üzerine saçılmıştı. Yere düşen sandıklardan biri parçalanmıştı. Gomez ve Andres durup da motosikleti duran arabaların arasından iterek geçirip serbest geçiş belgelerini göstermek için ilerlediklerinde Andres toz toprak içindeki yola saçılmış binlerce pirinç mermi kovanının üzerinde yürümüştü. İkinci kamyonun radyatörü tümüyle içe göçmüştü. Onun arkasındaki kamyon da radyatörü göçmüş olan kamyonun dibine girmişti iyice. Arkada yüzlerce kamyon yığılırken ayağında uzun konçlu çizmeleri olan bir subay yolda bir oraya bir buraya koşturup çarpışan kamyonların yoldan çekilmesini sağlamak için sürücülere geri basmalarını bağırıyordu. Geri çekilemeyecek kadar kamyon yığılmıştı arkalarında. Subayın giderek çoğalan kamyonların en gerisine gidip birikmeyi önlemesi gerekti. Andres karanlıkta adamın el feneriyle koşturup tökezlemesini, bağırıp çağırıp sövmesini, kamyonların da ardı arkası kesilmeksizin gelmekte olduğunu görüyordu. Kontrol noktasındaki adam geçiş iznini geri vermiyordu bir türlü. İki kişiydiler, tüfekleri sırtlarında, el fenerleriyle onlar da bağırıp duruyordu. Geçiş iznini elinde tutanı yolu geçip tepeden aşağıya doğru giden bir kamyona sonraki kontrol noktasına ilerleyip onlara bu kargaşa düzelene değin tüm kamyonları orada tutmasını söylemesini istedi. Kamyon sürücüsü bu sözleri dinleyip yoluna devam etti. Sonra kontrol nöbetçisi geçiş izni hala elinde bağırarak yükü yerlere saçılmış olan kamyon sürücüsünün yanına geldi. Tanrı aşkına bırak şunu da yürü git. Biz de şu işi temizleyelim diye bağırdı sürücüye. Kamyonun gerisinde yere eğilmiş olan sürücü, taşıma aracın parçalandı dedi. Taşıma aracının içine edeyim, ilerle diyorum sana. Diferansiyel parçalandığında yürümez bunlar dedi sürücü. Sonra yeniden yere eğildi. Öyleyse çektir kamyonunu, çekil buradan da biz de öbür pisliği yoldan kaldıralım. Kontrolcü elektrik fenerini kamyonun parçalanmış olan arka tarafına tuttuğunda sürücü adama yüzünü sarkıtarak baktı. Geçiş iznini hala elinde tutan adam, haydi ilerle yürü diye bağırdı. Benim kağıdım dedi Gomez adama, geçiş iznim, acelemiz var. Adam geçiş izni Gomez'e vererek al geçiş iznini de cehennem ol dedi. Sonra gelen bir kamyonu durdurmak için yolun karşısına koştu. Kavşakta dön, bu yıkıntıyı çekecek biçimde yaklaş dedi sürücüye. Aldığım emre göre... Aldığın emrin içine edeyim. Ne diyorsam onu yap. Sürücü kamyonun vitese takıp yolun aşağısına doğru toz bulutu içinde kaybolup gitti. Gomez motosikleti yeniden işletip yolun açılmış olan sağ tarafından kazaya uğramış kamyonun yanından geçerken sıkı sıkıya yapışan Andres kontrol görevlisinin başka bir kamyonu durdurduğunu, sürücünün arabadan dışarıya sarkıp onun söylediklerini dinlediğini gördü. Şimdi düzgün bir şekilde daha doğru tırmanan yol boyunca hızla ilerliyorlardı. Öndeki tüm araçlar kontrol noktasında durduruldukları için yalnızca tepeden inen kamyonlar geçiyordu yanlarında. Motosiklet ise hızla ilerleyerek kontrol noktasında kaza olmadan önce geçip gitmiş olan araçların oluşturduğu kümeye yaklaşmaya başlamıştı. Farları hala sönük olarak önce 4 zırhlı aracı, sonra da askeri birliklerle dolu uzun bir kamyon dizisini geride bıraktılar. Askerler karanlıkta sessiz oturuyordu. Andres de ilk kin yanlarından geçerken toz bulutunun içindeki kamyon gövdelerinin üzerinde yükselen genişlikten fark edebildi ancak onların varlığını. Ama klaksonunu öttüre öttüre ışıklarını yakıp söndürerek işaret vere vere başka bir karargah arabası arkalarına takıldığında arabanın farları her yakışında Andres askerleri gördü. Çelik başlıklıydılar, tüfeklerini dimdik tutuyorlardı. Makineli tüfekleri karanlık gökyüzüne çevriliydi. Farların her sönüşünde de gecenin içinde oyularak biçimlendirilmiş karanlığa dönüşüyorlardı. Andres askerlerle yüklü bir kamyonun iyice yakınından geçerken ve farlar parladığında askerlerin yüzünün kıpırdamaksızın durduğunu, hüzün dolu olduğunu gördü bir anlık ışığın altında. Çelik başlıklarının altında yalnızca saldırı diyebildikleri bir şeye doğru kamyonlarla karanlıkta ilerlerken her birinin yüzü kendi derdiyle gerilmişti. Gündüz vakti birbirlerine göstermeden utandıkları yüzlerini yanıp sönen far ortaya koyuyordu. Bombardıman ve saldırı başlayana değin o zaman hiçbiri yüzünün görünüşünü düşünemezdi. Ardı ardına kamyonu geçerlerken ve Gomez hala motosikleti izleyen karargah arabasının önünde gitmeyi başarırken, Andres artık askerlerin yüzünü düşünmüyordu. Yalnızca ne ordu ama diye düşünüyordu. Ne donanım, ne mekanizasyon. Vaya gente, şu adamlara bakın hele. İşte cumhuriyetimizin ordusu. Bak şunlara, kamyon üstünde kamyon. Tümü aynı üniformayı giymiş. Hepsinin başında çelik kask. Uçakların saldırısına karşı kamyonlardan yükselen makinalara bakın. Kurulan şu orduya bakın. Motosiklet askeri birliklerle dolu yüksek kurşuni kamyonları, yine yüksek kare biçimli şoför mahalleri ve kare biçimli çirkin radyatörleri olan kurşuni kamyonları geçip kendisini izleyen karargah arabasının yanıp sönen ışıklarıyla toz bulutunun içinde yolu düzenli olarak tırmanıyordu. Far yanıp kamyonların arka kapaklarını, tozlu gövdelerinin yanlarını aydınlattığında ordunun kızıl yıldızı görünüyordu. Andres ve Gomez şimdi düzenli biçimde tırmanırlarken, kamyonların yanından birer birer geçerlerken hava giderek soğuyor, yolda dönemeçler keskinleşiyor, kamyonlar ıkınıp sıkınırcasına zorlanarak ilerliyor, bazıları farın parıltısında istim salıyordu. Motosiklet de zorlanmaya başlamıştı. Andres yolu tırmanırlarken daha da sıkı yapışmıştı. Bu motosiklet yolculuğunun mucho, mucho olduğunu düşünüyordu Andres. Daha önce hiç motosiklete binmemişti. Oysa şimdi saldırıya doğru ilerleyen tüm bu hareketliliğin ortasında bir dağa tırmanıyorlardı. Tırmanırlarken de Andres karakollara yapılacak saldırı için vaktinde geri dönemeyeceğini anlamıştı. Bunca hareket ve kargaşa içinde ertesi gece geri dönmesi bile şaşırtıcı olurdu. Daha önce hiç saldırı harekatı ya da saldırı için yapılan bir hazırlık görmemişti. Yolu tırmanırlarken de Cumhuriyet'in kurmuş olduğu bu ordunun büyüklüğüne ve gücüne hayran kalıyordu. Şimdi dağın yüzünde uzanan uzun ve dik bir yolu tırmanıyorlardı. Eğim o denli dikti ki tepeye yaklaştıklarında Gomez ona inmesini söyledi. Geçidin son dik yamacını birlikte motosikleti iterek çıktılar. Solda tepeyi hemen geçer geçmez yol arabalarının dönebilmeleri için geriye doğru bükülüyordu. Gecenin içinde gökyüzüne yaslanarak upuzun ve kapkara dikilen kocaman bir taş binanın önünde ışıklar yanıp sönüyordu. Gomez, gidip karargahın nerede olduğunu soralım dedi Andres'e. Birlikte motosikleti iterek kocaman taş binanın kapalı kapısının önünde duran iki nöbetçiye doğru yaklaştılar. Gomez motosikletini duvara dayarken kapının açılmasıyla dışarıya vuran ışığın içinde deri giysili, omzunda bir posta çantası asılı bir motosiklet sürücüsü göründü. Adamın tahta kılıf içindeki mavzeri sallanıp kalçasına çarpıyordu. Işık kaybolduğunda adam karanlıkta kapının yanında duran motosikletini buldu. Tekleyip çalışana değin motosikleti itti, sonra gürültüyle yolda kayboldu. Kapıda nöbetçilerden biriyle konuşuyordu Gomez. 65. Tugay'dan Yüzbaşı Gomez dedi. 35. Tümen'e komuta eden General Goz'un karargahını nerede bulabileceğimizi söyler misin? Burası değil dedi nöbetçi. Burası nedir? Komandansiya. Ne komandansiyası? Komandansiya işte. Neyin komandansiyası? Karanlıkta sen kim oluyorsun da bu kadar soru soruyorsun dedi nöbetçi Gomez'e. Burada geçidin tepesinde gökyüzü yıldızlı ve açıktı. Tozdan kurtulmuş olan Andres karanlığa karşın her şeyi seçik görebiliyordu. Aşağılarda yolun sağa döndüğü yerde ufuk çizgisinde geçip giden kamyonların ve arabaların dış çizgilerini belirgin biçimde seçebiliyordu.